Herkese merhabalar. Bugün konumuz anlamak. Daha önce bir podcast çekmiştik. Anlayış ve hoşgörüydü adı. Bu hafif şeyler için diyelim. Daha kolay. Yani biri bana küfretti. Bunu anlayış ve hoşgörü gösterebilirim. Ama daha ciddi şeyler de olabiliyor işte. Yani cinayet olabilir, gasp olabilir, tecavüz olabilir. Bu tarz şeyler de var. Tabii bunlarla ilgili konuşmak çok kolay. Ama bu tarz şeylere maruz kalan eğer birileri varsa kesinlikle bu işi profesyonelce yapan insanlarla görüşmesini ben öneriyorum. Dediğim gibi hep söylüyorum. Ben herhangi bir terapist değilim. Onun eğitimini almadım. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında daha farklı bir şey. Kimseyi iyileştirmek tırnak içinde zaten haddimiz değil ama amacımız da bu değil. Amacımız aslında şu. Biz elimizden geldiğince kendimiz kendi hayatımıza bakarak acaba toplumu ve kendimizi daha mutlu bir hale getirebilir miyiz bir şekilde? Şimdi olaya bu sefer derinlemesine girmek istiyorum böyle direkt. Bu bahsettiğimiz kötülükler yapan insanlar var ya, işte bu insanları biz kendimiz yaratıyoruz. Bunu kabullenmek zorundayız. Bu bence birinci aşaması. Bu benim kişisel fikrim. Biz yaratıyoruz toplum olarak. Bu insanları ortaya çıkaran biziz. Çünkü bu toplum içerisinden ortaya çıkıyorlar. Şimdi genetik sorunlar daha farklı şeyler. Onu kenara koyuyorum. Yani genetik olarak mesela geçen gün dinlemiştim, onu da bilmiyordum. Ondan bahsedeyim, evet, o planımda yoktu ama. Psikopatlıkla ilgili bir deney yapıyor bir tane bilim adamı. İşte bir liste varmış. O listede birkaç tane madde varmış. Bir kontrol grubu var. Bir de başka bir grup var. Kontrol grubu dediğimizde sağlam olan grup yani sözde. Testler yapılıyor her neyse. Adam incelerken bir bakıyor kontrol grubunda bir tane psikopatik özellikler taşıyan bir insan var. Aa diyor, birden şaşırıyor, diyor ki yani bizim aramızda, bizim sağlam dediğimiz insanlar arasında, bildiği insanlar arasında psikopat biri var diyor, araştırmaya başlıyor. Meğer kendisiymiş o özellikleri gösteren adam ve farkında bile değil. Şimdi bunu niye söyledim? Şu yüzden söyledim. Çünkü bir insanın psikopatik özellikler göstermesi onu psikopat haline getirmiyor. Çünkü ülkeler anladığım kadarıyla suç işlemesi gerek, yani suç şartını koymuşlar. Diyor ki bu özellikleri taşımak yetmiyor. Eğer suç işlerse ve bu özellikleri taşıyorsa o zaman biz bu insanları psikopat diyoruz diyorlar. Ve bu adam bilim adamı olabilmiş, evlenmiş, çoluğu çocuğu falan var. Yani biraz eğlenceliydi bunu dinlemek. Çünkü şunu biliyoruz aslında, buradan ona geleceğim ben. Bu özellikleri gösteriyorsunuz diye suç işleyeceksiniz diye bir şey yok. Eğer doğru ahlaki eğitim alırsanız gayet güzel, yani işe yarar diyeyim hatta ne demekse, öyle bir hayat da yaşayabilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Ne dedik? Bu insanları biz yaratıyoruz. Şimdi burada yine Budizm'den bir tık bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız Budizm'de daha önceki podcastlerde söylemiştik. Şöyle bir tabir var. Bir insan yapılabilecek her şeye potansiyel olarak hazır. Yani içimizde bizim her şey var. Bu şiddet, agresiflik, zaten bunu görüyoruz. Yani bu podcast'in konuşma konusu olacak zaten. Toplumsal yaşam, işte büyüme şekli, bunlar şekillendiriyor. Ve Budizm bunu çok güzel yaklaşıyor. Yani beni çok etkiliyor o yaklaşım. Bana çok mantıklı geliyor. Diyor ki hepimizin içinde bu bahsettiğimiz tohumlar var. Tohum olarak var. İşte efendim psikopatlık tohumu, saldırganlık tohumu, işte şiddet, gasp. Ama diyor bunların hangisini sularsanız o yeşerir. Bütün podcast'ın aslında özeti bu. Hatta belki her şeyin özeti bile bu olabilir insan yaşamıyla ilgili. Neyi sularsanız o büyüyor. Bir tane daha aklıma geldi. Hikaye var. Onu da nerede dinledim hatırlamıyorum ama bir tane ufak çocuk kabus görüyor sürekli. Ama şaşırıyorlar. Diyorlar ki bu çocuk nasıl kabus görüyor? Film izletmiyoruz. İşte günlük hayatında görmüyor. Hiçbir şey yok çocuğun maruz kaldığı. Şöyle bir şey fark ediyorlar. Çocuk uyurken babası işte Call of Duty falan gibi böyle adam vurmalı. Öyle mi diyelim? Savaş oyunları falan oynuyormuş. O ses bile o çocuğu o kadar rahatsız edebiliyor. Yani tabii bu biraz daha değişik bir konu artık. Sesin enerjisi mi var deriz. Belki genetik gelen bazı bilgiler mi var? Oraları bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki gördük yani en azından ya da duyduk. Sadece kulakla duymak bile saf, yani çocuğu saf ve temiz olarak tanımlıyorum. Onda bile bir şeyler yaratabiliyor. Sonuçta bizim beynimiz çok hassas ve bundan konuşacağız. Budizmin dediği neydi? Biraz önce söyledim. O tohumları sulamak. İşte o çocuğun mesela o şiddet tohumu onda da var. O sulanıyor ve kaldıramıyor. Kabus olarak kendini gösteriyor örneğin. Şimdi dolayısıyla ilk çözümümüz şu. O tohumları sulamayacağız bir şekilde. Hatta bundan önce de söylemiştim. Örneğin şiddet içerikli diziler izlediğinizde agresif olabilirsiniz. Çok normal yani. Beyin böyle çalışıyor çünkü. O zaman dediğim gibi bazı şeylere anlayış ve hoşgörü gösterilemiyor. Şimdi şunu da söylemek gerekiyor. Budizmin ideal insanı olan, Buda ya da stoacılığın ideal insanı olan bilge insan anlayışa hoşgörü gösterebilir belki. Seneca'nın yazdıklarında böyle bir bilge adam imajı çiziliyor. Ama ben, bu benim kişisel fikrim, bunun ütopik bir hedef olduğunu düşünüyorum. Yani uğruna yürünecek bir yol bence bu. Öyle bir insan olabileceğimize inanmıyorum. Olabiliriz belki ama sadece ben inanmıyorum hayatım şu evresinde. Ama oraya gitmek için bir yol çiziyor bize. Hani şey gibi düşünün. Dinde de peygamber var, onun yaptıkları var. Herkes onun yaptıklarını yapmaya çalışıyor ama peygamber hiçbir zaman olamayacağız tabii ki. Ama yine de onun yaptıklarını yapmaya çalışıyoruz. Onun gibi düşünebiliriz. Şimdi böyle durumlarda, yani bu kötülük yapan insanlar, bu arada iyi ve kötü kullanmayalım diyoruz ya, stoacılık bunlara kötülük diyor yani bu arada. Çünkü konuştukça bu mantıklı gelecek. Zaten biz yani stoacılık okulda değiliz, öyle bir ders de vermiyoruz ama bu eylemler, yani sağduyuyla yapılmayan ve yalnızca kendini düşünen eylemler zaten kötü. Onlar da vice diyorlar buna. Nasıl çevrilir tam olarak bilmiyorum ama ben kötü diye çevirmeyi yeğliyorum açıkçası. Şimdi ben şunu aslında anlatmak istiyorum. Bu insanların bu eylemlerin neden yaptığını anlamadığımız sürece bunları bitirme şansımız yok. Şimdi ceza verebiliriz. Cezanın nasıl etkileri var? İşte caydırıcı olması bekleniyor. Buna çok katılmıyorum. Ne yazık ki caydırıcı değil bence ama bazı konular daha farklı. Yani trafik cezası gibi değil. Trafik cezasını caydırıcı hale getirebilirsiniz. 10 katına çıkartırsınız cezayı. Kimse geçmez. Ama bu tarz eylemler, ömür boyu hapis var. Adam biliyor bunu. Yine de yapıyor. Hatta şimdi sorsak dışarıda, dünyada da böyledir. Herkesin dini inancı vardır. Ama dini inanç sonsuz bir ahiretten bahseder. Sonsuz bir alevden bahseder. Ama ona rağmen insanlar yine yapıyor. Yani bu caydırıcılık benim fikrime göre insanları caydırmıyor. Bunun yanında bu insanları hapse atıyoruz. Tamam, destekliyorum bu arada. Bunun da amacı rehabilitasyon olması falan değil. Amaç şu: bu insan bu yaptığı kötü eylemi artık yapamasın başkalarına, en azından bir süreliğine, 20 yıl, 30 yılda da sonsuza kadar. Neyse yani. Gerçi o da af çıkıyor, bırakıyorlar ondan sonra. Onda da böyle bir amaç var. Şimdi bu işe yaramıyor mu? Yarıyor ama ancak o insanın bunu tekrarlamasını engelliyor. Şimdi eğer bu gerçekten işe yarasaydı, bu tarz eylemler, kötü diye tanımladığımız eylemler, yani bu denli, bir kere iki kere olur, bir daha olmazdı ama sürekli oluyor. İçerisi böyle insanlarla dolu. Bütün dünyada, bu ülkemizle ilgili değil. Hangi cezayı verirseniz verin, insanlar bunu yapıyorlar. Dolayısıyla burada başka bir şey var. Yani bu şekilde durduramıyoruz, bunu biliyoruz. Çünkü yani olmuyor, bitmiyor. Eylemden sonra ceza verilir çünkü haliyle. Yani bu insanın potansiyel var deyip ceza veremezsiniz. Hatta öyle bir film vardı Tom Cruise'un, Minority Report diye. İlgisini çekenler belki ona da bakabilir. Yanlış hatırlamadıysam ismi oydu. Her neyse, şimdi konumuza geri dönelim. Bu ceza olayı sonuçta tekrarı engelliyor. Yeni eylemlerin oluşmasını engellemiyor. Bunu biliyoruz. Burada şöyle bir şey dikkat çekmek istiyorum ben. Herkes, ama herkes yani bir iki kişi değil. Elbette istisnalar vardır ama pek de olduğunu sanmıyorum açıkçası. Herkes eylemleri kendi yararı olduğu için yapar. Ben bunun için çıkar kelimesini kullanıyordum önceden. Biraz itici geliyor sanırım. Çünkü negatif kelime gibi, menfaat, çıkar. Belki de öyledir, sözlükten bakmadım. Yarar diyebiliriz o yüzden. Eğer bir eylem sonucunda size yararı olduğunu düşünmüyorsanız onu asla yapmıyorsunuz. Şöyle düşünebilirsiniz hatta: hayır, ben yaptım işte, karşılıksız iyilik yapıyorum. Orada da bir yararınız var. Egonuzu besliyorsunuz yani. Kimse bilmese bile siz kendi egonuzu besliyorsunuz. Dolayısıyla bir yarar var orada. Çünkü bunu eleştirmiyorum. Bu eleştirilecek bir şey değil. Daha önce Dalai Lama'nın söylediği bir şeyden bahsetmiştim başka podcast'lerde. İyi bencil ve kötü bencil var. Zaten herkes bencil de iyi bencil, kötü bencil var diyordu. Bu iyi bencillikte hiçbir sorun yok. Ama kötü bencil, işte işin kötü tarafı orada başlıyor. Çünkü o zaman şu oluyor. Şimdi dedik mesela yararımız olmak zorunda dedik. Ama biz eğitimli insanlar olarak, en azından. Eğitimli derken okul olarak düşünmeyelim. Yani eğitim dediğim o değil. Bu konulara kafa yormuş, bu konularla ilgili kendini geliştirmeye çalışan insanlardan bahsediyorum. Sonuçta eğitimin de hani sonu yok. Şunu diyebilirsiniz: ben yani birinci sınıftaki de eğitim alıyor, beşinci sınıftaki de alıyor. Ve bu bitmiyor, bu asla. O yüzden iki kere bile dinleseniz, bir kitap bile okusanız bunların etkisi var. Eğitimli sayıyorum ben. Stoacılıkta da bunu bahsederler böyle. O okullara gidenler eğitimli diye kabul edilir. Her neyse. Şimdi eğitimli bir insan şunu diyebilir: evet, ben yararımı düşünüyorum ama bir, karşımdaki insan acaba zarar görecek mi? İki, toplumsal olarak bir acaba iyi, yani erdemli bir davranış mı bu? Toplum için de pozitif mi, yoksa onlar için de mi iyi değil? Ve üç, kısa vadede haz göreceğim bu olaydan, belki yarar, ama uzun vadede acaba yarar görecek miyim? Bu bahsettiğimiz insanlar bunları düşünemiyorlar. Şimdi ben bunun zeka ile ilgili olduğuna inanmıyorum. Çünkü çalışmalar var, bilim adamlarının söyledikleri var. Şunu diyorlar: zeki olmak insanı daha mutlu etmiyor. Zeki olmak insanı daha anlayışlı, daha erdemli, işte nasıl tarif edebiliriz? Daha iyi bir insan tırnak içinde yapmıyor. Böyle bir şey yok yani. Bu kabul edilmiyor. Deneyler bunu göstermemiş. Dolayısıyla bunun zeka ile hiçbir alakası yok. Eğitimle var ama. Çünkü bu insanların bunu bilmeme olasılığı var. Bunu unutmayalım. Şimdi oraya geleceğiz aslında. Neden hani böyle bir şey yok? Tabii bu podcast dinleyenlerin tam olarak sosyoekonomik seviyesini bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla ortalama üstü. O yüzden biz iyi ya da kötü güzel bir okul eğitimi alıyoruz. Ailemiz bize, elbette ki istisnalar vardır, kendi bildiği kadarıyla, kendi elinden geldiğince en iyisini yapıyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bunu sözüm meclisten dışarı elbette. Aileler nasıl çocuk yetiştireceklerine dair pek kafa yormuyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. Ama bunu da aslında hoş görmek lazım. Çünkü medeniyet olarak, tırnak içinde medeniyet olarak dünyada henüz çok ileride değiliz. Ülke olarak söylemiyorum. Dünya olarak da çok ileride değiliz. Çok yeni yani medeniyetimiz. 100 yıllık falan, bu benim tabirim tabii ama. Şöyle düşünün, 40 sene önce işte siyahi arkadaşları almıyorlarmış otobüslere ya da lokantalara. Ve bu çok yakın bir geçmiş. Ya da kadınların seçme hakkı 100 yıl önce yoktu. Bildiğim kadarıyla hiçbir yerde yoktu. Türkiye en erken verenlerden biri olması lazım. Dolayısıyla bu medeniyet çok yeni. O insanları da hani hoş görmek zorundayız. Mesela bu anlayış ve hoşgörü işte buralarda önemli. Her neyse. Dolayısıyla aile çok önemli. Aile ve çevre. Aile tek başına değil. Ama aileden başlıyor. Şimdi sosyoekonomik seviyeniz düşükse, yani daha gariban bir yerde, daha taşradaysanız, o zaman cahil ana baba sahibi olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla orada eğitim, yani ne kadar doğru söylemek bilmiyorum ama 1-0 yenik başlıyor aslında oradaki insan. Tabii bu kurban psikolojisi değil. Çünkü eğer şu an bunu dinleme olasılığınız varsa zaten artık onları bahane kullanamayız. O bitmiştir. Çünkü her ne kadar kıssak bile ailelere, bize belirli imkanları tabii ki sağlıyorlar. Karnımızı doyuruyorlar, interneti veriyorlar, bilgisayarı veriyorlar ya da okullar bunu yapıyor. Okul da önemli zaten, ona da geleceğim. Dolayısıyla bizim bilgiye erişimimiz var. Bazılarınınki daha kolay, bazılarınınki daha zor. Ama bu kesinlikle bahane olamaz. Olmamalıdır zaten. Sadece biraz şans diyebiliriz buna belki. Şimdi ailede başlayan bir şey var. Bunun öneminden bahsedeceğiz bu arada. Ondan sonra da çevre. Sokakta oynadığınız arkadaşlarınız da önemli. Orada mahalledeki abiler, ablalar da önemli. Çünkü siz onları normal olarak görmeye başlıyorsunuz. Mesela şöyle küçük bir örnek vereyim. Çocuklar, küçük bebekler bir şey öğrenirken şöyle öğrenirmiş. Televizyon izletmeyin, tablete bakmayın demelerinin nedeni aslında şu. Bu çocuk öğrenecek. Sünger gibi beyni var, öğrenecek. Size mesela atıyorum kolunuza vuruyor çocuk. Siz ona işte kızıyorsunuz. Çocuk diyor ki bir dakika, ben bu eylemi yaptıktan sonra gülmüyor, mutlu değil. Demek ki bunu yapılmaması gereken bir şey. Ya da bir hareket yapıyorsunuz, ona gülerek tepki veriyorsunuz. Aa diyor, işte mutlu olunuyor. Demek ki bu güzel bir şey. Bunu yapmaya devam edeyim. Çünkü o hani gülmenin apayrı bir olayı var zaten insan beyninde. Dolayısıyla siz televizyon izletip ya da tablet falan gibi banttan kayıt şeyler gösterdiğinizde çocuk tepki veriyor izlediğine. Ama karşısındakinin tepkisi banttan geliyor. Dolayısıyla öğrenmesi banttaki şeye göre değişiyor. Bu da çok sağlıklı bir yöntem değil. Aslında tablet falan kullandırtmayın, video izletmeyin denmesinin nedeni bu. Çok temel, tabii çok basitçe anlatıyorum. Şimdi bu örneği de şundan verdim. Onun normali, standartı artık gördüğü şeyler oluyor. Dolayısıyla mahallesinde de, yani sizin hep derler ya, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani siz 5 arkadaşınızın 4'ü hırsızsa büyük ihtimalle siz de hırsız olacaksınız. Burada çocuğu suçlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Dolayısıyla bu aile ve çevre çok önemli. Şimdi peki hiç mi şansı yok? Nasıl kurtulacak? O zaman hani öyle bir anlatıyorsun ki buraya girerse geçmiş olsun. Hayır, işte okul orada önemli. Okul inanılmaz önemli bir şey. Öğretmenlik benim görüşüme göre hakikaten kutsal bir meslek. Keşke öğretmenler de böyle düşünseydi. Birçoğunun öyle düşünmediğini biliyorum. Öğretmen arkadaşlarım da var çünkü. Oralardan da biliyorum. Pek neşeyle, severek yapmıyorlar ve aslında yaptıkları işin ne kadar önemli bir şey olduğunu farkında değiller bence. Bu arada insanlar da değil, öğretmen olmayanlar da değil. Sürekli kötülüyorlar o yüzden. Burada enteresan bir zincirleme reaksiyon var. Herkes herkesi kötülüyor ve kimse ilerleyemiyor. Dolayısıyla bu öğretmen mevzusu da çok önemli. Yani özetle bizim yaptığımız eylemler gerçekten küçüklükten itibaren yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Şimdi bunun farkında olduğumuzda nereleri düzeltmemiz gerektiğini de yavaş yavaş anlayacağız aslında. Norman Doidge diye yazılıyor. Kendini Değiştiren Beyin diye bir kitabı var. Yanılmıyorsam hem doktor kendisi hem de psikoterapi eğitimi almış biri. Yani doktor olması önemli çünkü kitapta aslında beynin plastisitesinden bahsediyor. Yani bizim beynimiz yaştan bağımsız bir şekilde sürekli gelişiyor. Sinir ağları yeniden oluşuyor. Yeni sinir ağları falan oluşabiliyor. Örneğin gitar çalmaya başladınız. Onu öğrenmeniz gerçekten sizin beyninizi değiştiriyor, geliştiriyor yani gerçek manada böyle. Spor gibi aynı. Orada anlatılan bir hikaye var. Ya çok güzel anlatacağıma inanmıyorum ama mantığı kavrayacaksınız oradan. Bu hani cinsel yönelim vardır, sadomazo derler. Amerika'da bunun gösterilerini yapıyorlarmış. İlk bu gösterileri başlatan bir adamla da röportaj yapıyorlar sanırım. Hani deri kıyafetler giyiyor işte, kadınlar üstüne idrarını yapıyor, kırbaçlıyorlar, iğneler batırıyorlar falan, hani böyle bir eziyet. Bir adı vardı ama unuttum onu. Her neyse, anlatmak istediğim çok net zaten, orada anlaşılacak. Detaylar önemli değil. Çocukluğunu falan soruyorlar, neler yaşadığını. Adam şöyle bir şey anlatıyor. Küçükken bir rahatsızlık geçirmiş. Adam altına falan kaçırıyormuş. Adam derken çocuk tabii. O yüzden sürekli başında hemşireler, annesi, teyzesi falan varmış. Ve kaçma özelliği varmış çocuğun. Dediğim gibi yanlış hatırlayabilirim ama mantık aynı. O yüzden bağlıyorlarmış onu. Yani küçük bir çocuğu altına kaçırıyor diye altına muşamba seriyorlar. Ellerinden kollarından bağlıyorlar da sıkı sıkı tutuyorlar üstünde kadınlar. Kendinden yaşça büyük olgun kadınlar. Ve iğneler falan yapıyorlar yani. Her nasıl oluyorsa bu eylemler çocuğun beyninde bambaşka şeyler yapıyor ve cinsel bir haz alıyor bu olaylardan. Artık ona mı dönüyor, dediğim gibi psikoloji eğitimi almadığım için bilmiyorum. Muhtemelen Freud'un bu konuyla ilgili inanılmaz teorileri vardır. Burada önemli olan şu aslında. Bu çocukken bize göre ya ne olacak diyerek yaptığımız bazı eylemlerin nasıl sonuçlar yaratacağını biz tahmin bile edemiyoruz. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sürekli çocuk dedim ama orayla sınırlı değil bu. Yani travmatik dediğimiz şeyler sadece çocukken olmuyor. Gayet yetişkin insanlara da oluyor bunlar. Bir trafik kazası bile bambaşka şeyler yapabilir. Bir uçak seyahatinde uçağın bir türbülansa girmesi hayatınızı değiştirebilir. Buradaki önemli olan nokta şu. Burada bizim yapmamız gereken şu. Bizi etkilemediği için başkalarının da etkilemeyeceğini düşünmememiz gerekiyor. Çünkü bizde vardır. Ya bunu mu kafaya takıyorsun deriz mesela birine. Bu geçerli bir tavsiye değil. Bu hiçbir işe yaramıyor. Yani kimseye bunu mu kafana takıyorsun? Saçmalama dediğinizde aa haklısın ya ben bunu niye kafama takıyorum deyip kendine gelmiyor. Çünkü o bambaşka bir hayat yaşamış. Bu empati meselesi biraz gene kişisel görüşüm. Ben çok tuttuğuna inanmıyorum. Çünkü ben başkasına empati yapamam. Ben onun yaşadıklarını bilmiyorum. Ben sağduyuyla hareket etmeye çalışabilirim. Yani ben şunu derim. Şimdi çünkü bu dediğim yer şuraya gidiyor. E o zaman biz istediğimiz gibi konuşamayacak mıyız? Sürekli korkarak mı konuşacağız? Hayır. Biz sağduyuyla yaklaşacağız. Hep söylüyoruz, hep konuşuyoruz. Stoacın altı şey zaten bu. Benim rasyonel olmam gerekiyor. Karşımdaki üzülebilir benim söylediğim şeyde. Bakın bu farklı bir şey. Ama benim üzülüp üzülmeyeceğini tartmam gerekiyor ve ona göre bir karar almam gerekiyor. Yani ben üzüleceğini bile bile davranabilirim. Travmatik süreç ayrı bir şey. Üzülmek ayrı bir şey. Çünkü onun hayatını ben kontrol edemem. Yani o üzülmesin diye de yalan söyleyecek halimiz yok. O zaman da kendimizi kandırmış oluyoruz. Acaba karşımızdakine kandırmış oluyoruz. O da dürüst bir şey mi bilmiyorum. Yani dürüst bir şey olmadığı kesin de iyi bir şey mi bilmiyorum. Dolayısıyla bu davranışlarımızda bizlerin de karşımızdaki çocuk olsun ya da yetişkin olsun. Hakikaten iki düşünüp bir konuşmamız lazım. Ya da iki düşünüp bir eylemde bulunmamız lazım. Çünkü bizim o yaptığımız bize göre normal olan. Çünkü bizim yaşadığımız yani biz şiddet dolu bir çocukluk geçirmişizdir. Bize göre atıyorum şakasına birini ittirmek bile normaldir. Ama bir insan fiziksel temastan hoşlanmıyorsa ona parmakla dokunmak bile inanılmaz acı verebilir. Buna saygı göstermek zorundayız. Şimdi gene bir konudan bahsedeyim. Bunun yeni yani birinin başından geçmiş. Bana anlattı. Bir kadın bir yeri arıyor. Telefona bakmıyorlar yoğun olduğu için. Sonra geç bakıyorlar daha doğrusu. Geç bakıyorlar. Kadın istediği gibi davranılmıyor yani özetle. Kadın kendine, bu arada kadın diyorum ama bu hikaye sadece kadın. Bu cinsiyetten bağımsız bir şey. Kendine davranılmasını istediği gibi davranılmadığını düşünüyor. Ve kalkıyor üşenmiyor geliyor dükkana. Başlıyor bağırıp çağırmaya. Şimdi burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hiç kimse, tamam burada istisnalar gerçekten olabilir ama çoğu insan mecbur olduğu için çalışıyor. Özellikle hizmet sektörü çok farklı. Hizmet sektöründe çok büyük paralar hiçbir zaman verilmez. Bakın sağlık sektörü dahil buna. Yani hemşireler, doktorlar gerçekten çok çalışıyorlar ama çok para kazanmıyorlar. Çünkü hizmet sektörü böyledir. Keza kargocu arkadaşlar da öyle. Nasıl diyelim başka aklıma da gelmedi. Bu tarz işte dükkanlarda çalışan insanlar, kasiyerler mesela. Biliyorsunuz haberlerde falan görüyorsunuz eminim. Kasiyerlere yapılan davranışları bile görüyorsunuzdur. Bu insanların hiçbiri keyifle çalışmıyor muhtemelen mecbur oldukları için çalışıyor ve paraya ihtiyaçları var hepimiz gibi. Eğer siz para sahibiyseniz, yani karşınızdakinin ihtiyacı olan şeye sahipseniz ve buna sahipken bile mutlu değilsiniz, üstüne gidip bu insanlara bağırıp çağırıyorsunuz ve bunları hakaret ediyorsunuz. Bağırmış çağırmış kadın. Gelmiş, kızmış. Avam demiş onlara. Bunlar demiş işte kalitesiz demiş. Söylenmiş, bağırmış. Karşısındakine muhtemelen kendisinden çok daha küçük bir insan. Biraz önce söylediğim aslında buydu. Hani bahsettik ya kendi yararı. Şimdi o kendi yararı var çünkü onun zihninde, bak o başka bir hayat yaşamış. Onun evde neler yaşadığını bilmiyoruz. Onun ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla, belki anne babasıyla neler yaşadığını bilmiyoruz. Anlamaya çalışıyoruz aslında. Çünkü hep ne diyoruz, hani mutlu bir insan karşısındakine kötü davranmaz zaten. Hatta Sokrat'ın lafı var ya, kötülüğün ne olduğunu bilen onu yapamaz diyor. Daha doğrusu iyinin ne olduğunu bilen iyiden başka bir şey yapamaz diyor. Ben de buna inanıyorum. Herkes inanmıyor. Aristo inanmıyor mesela. Ama stoacılar böyle düşünüyor en azından. Dolayısıyla şunu biliyorum ben. O eylemi yapan bir insanın sorunu var. O mutlu değil. Ama herkesin eğitimli olmadığını da biliyoruz. Orada kasiyer insanlar stoacılık neymiş, işte psikoloji neymiş, ruh sağlığı üzerine zaman ayırayım. Belki de zamanı bile yok. Şimdi bilmiyoruz. Belki çalışıyor da bütün gün akşam gidip ders çalışıyor. Belki açık öğretim, açık lise falan okuyor. Bunları bilemeyiz. Dolayısıyla insan, hatta Platon'un muydu? Birinin lafı var öyle. Hani karşınızdaki insan neler yaşadığını bilemezsiniz diyor. Gerçekten bilmiyoruz. Ama o kadar onu düşünemeyecek durumda belli ki. Düşünemiyor. Geliyor, bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor. Biraz önce, oraya geleyim. Biraz önce söylediklerimi düşünmüyor yani. Kendi yararını düşünüyor. Diyor ki, ben diyor onların haddlerini bildirdim. O öyle düşünüyor şu an. Bağırdım çağırdım diyor. Bundan sonra diyor akıllı olacaklar. Bir daha yapmayacaklar diyor. Öyle bir şey yok tabii ama. O öyle düşünüyor. Ona inanmış. Hakkını aldığını düşünüyor. Halbuki hiçbir şey değişmedi. Zamanı geri alamadık. Telefona da erken bakamadılar. Telefonda ona istediği hitaplarda bulunmadılar. Aksine muhtemelen bir gün ters birine gelecek. Öyle bağırdığında. Ters diyecekler. Belki kavga edecekler. Belki fiziksel bir şeyler olacak. İş çok büyüyebilir. Bunların hiçbirini düşünmüyor ama. Biraz önce söylediğim işte oydu. Bizim o anlık hazzı öteleyebilmemiz lazım. Bizim yaptığımız eylemin bizim dışımızdaki insanlara yarar sağlayıp sağlamadığına bakmak lazım. Çok güzel bir şey var. Marcus onu çok kısa söylüyor. Diyor ki yapmadan önce, konuşmadan önce düşün, bu gerekli mi ya da bu gereksiz mi diye düşün diyor. Bu da bunu daha güzel söylüyor. Bu da 3 tane soru soruyor. Diyor ki 1. Bu yaptığın doğru mu? Önemlisi o. 2. Bu yaptığın, yani söylediğin mesela. Bu yaptığın nazik mi? Kibar mı? Ve 3. Gerekli mi? Ben bunun çok önemli olduğuna inanıyorum gerçekten. Şimdi tabii bunları konuşuyoruz. Bana da bir sen hiç mi yapmıyorsun? İlla ki yapmışımdır. Eminim siz de yaptınız. Ama buradaki olay şu. Biz geçmişte bunları yaptık diye pişmanlık duyacağız ve kendimizi yiyeceğiz değil. Olay kesinlikle bu değil. Zaten oraya bağlayacağım aslında konuyu. Şimdi bunları konuşuyoruz ama şunu diyebilirsiniz. Ben bahsettiğim bu kötü şeyleri yapmıyorum ki, bana ne? Evet yapmıyoruz ama hiç mi yapmadık? Küçüğünü de mi yapmadık? Daha ufak yapmadık mı? Kimsenin hakkını yemedik mi yani hiç? Eminim yiyenler var. İstemeden de olabilir. Küçükken olabilir, gençken olabilir. Hata olarak yapmış olabilir. Sonradan bunun pişmanlığını da yaşamış olabilir. Ben kimseyi yargılamıyorum. Öyle bir şey yok. Kendimizi de yargılamayalım. Ama şunu diyelim. Ben de bunları yaptıysam, karşımdaki insan da şu an yapıyorsa, o da düzelebilir. O da bunun yanlış olduğunu anlayabilir. Aslında anlayış dediğimiz şey bu. Hoşgörü dediğimiz şey de bu. Yani iyi ki yaptın demek değil hoşgörü ya da anlayış. Aferin ya işte böyle kötülük yapmaya devam ediyor. Hayır bu değil. Sen bunu yaptın, bunun doğru olmadığının farkına vardıysan ve bir gün varabilirsin, bilemeyiz. Hiçbir zaman bilemeyiz yani bunu. Hatta Budizm hikayelerinde çok geçer. Çok kötü şeyler yapmış bir insanın bile içinde sürekli Buda ruhunun kaldığı söylenir. Yine Aristo buna katılmıyor bu arada. Bu da enteresan. Aristo biraz muhalif bizim görüşlerimize. Ama Budizm buna inanıyor. Neyi? Ben de inanıyorum. Stoacık da büyük ihtimalle inanıyor. Tam denk gelmedim öyle bir şey yazdıklarına. Ben inandıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla şurada anlaşalım. Bizim elimizi taşın altına koymamız lazım. Biz elimizi taşın altına koyacağız. Çünkü bu insanları biz yaratıyoruz. Bakın sen, ben, o değil. Toplum olarak biz yaratıyoruz. Bunları hoş görmeyerek, bunlara kötü davranarak, bunlara hakaret ederek. Yine diyorum, sen, ben, o etmiyor olabilir ama birileri ediyor. Yani duyuyoruz, görüyoruz işte biraz önce anlattığım hikaye oydu. Gelip genç bir insanın o gününü mahvediyorlar. O günü mahvolduğu gibi muhtemelen sevdiği insanlara da yansıtacak. Belki de akşam çok güzel bir yemeğe gidecekti. Belki yaş günüydü. Belki kim bilir neydi yani. Hatta belki ailesiyle ilgili bir sorunu var. Belki annesi babası hasta. Ona rağmen gelip çalışmak zorunda. Bunların hiçbirini düşünmüyoruz. İşte en büyük hatamız bu zaten. Bunları düşünmemek. Yani düşünse zaten yapamaz işte. Olay oraya geliyor. O yüzden bunları düşünmemiz gerekiyor. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Biz bunları düşünerek başlayacağız. Yani Gandhi'nin bir lafı var. Değişim kendinde başlar diyor. Ben yoldan geçen adamdan yere çöp atmamasını bekliyorsam benim hiçbir zaman yere çöp atmamam lazım. benim, yetiştirdiğim insanların, sevdiğim insanların. Biz bunu bu konuda pek başarılı değiliz anladığım kadarıyla. Benim gördüğüm kadarıyla öyle. Şimdi toparlamaya çalışayım. Ne konuştuk? Dedik ki böyle böyle kötü şeyler yapan insanlar var. Ben yine dediğim gibi genetik, beyinsel, hani ciddi manada rahatsızlık şeylerini kenara ayırıyorum. Onlarla ilgili bir şey yapamayız. Ama onların bile bazı durumlarda ahlakla düzelebileceğine inanıyorum. Bu arada dinin burada işe yaramadığını görüyoruz gerçekten. Biraz önce de söyledim. Sonsuz bir acıyı bile gösterseniz insanlar bunu yapabiliyor. Belki de inanmıyorlar, o da olabilir tabii. Ama ahlak bunun altını doldurabildiği için, yani korku değil de bak güzel kardeşim sen iyi olursan, insanlara iyilik yaparsan o sana döner. Bu döner de böyle mistik bir karmik döngüden bahsetmiyorum. Bayağı mantıkla anlayabileceğimiz şey. Belki başka bir podcast'te konuşuruz. Onun üstüne eğilmeyeyim. Dolayısıyla bunu biliyoruz. Elimizi taşın altına koyacağız. Nasıl? Bir, bizim bu bahsettiğim şeyi kesinlikle yapmamamız lazım. Kesinlikle ama. Hatta alt derecelerini bile yapmamamız lazım ki insanlara da örnek olabilelim. Çünkü Stoacıların dediği bir şey vardı. Konuşma, yaşa, öyle bir yaşa ki bu insanlara örnek ol. Ondan sonra şunu gördük. Dedik ki bu insanların, bir bu bahsettiğim örnek aslında yetişkin insanlarla ilgili. Yani yetişkin insanların da hayatını mahvedebiliyoruz. Ama çocuklarınkini çok kolay mahvedebiliyoruz. Ve çocuklar da çocukların hayatını mahvedebiliyor. Onun nedeni de yine o mahveden çocuğun içinde bulunduğu çevre. Yani muhtemelen babası annesini döven ya da babası çocuğu dövüyorsa o çocuk da gidip insanlara zorbalık yapıyor. Genel bildiğim kadarıyla, çok hakim değilim, bildiğim kadarıyla böyle bir sistem var. Yani nasıl diyebiliriz onu? Tam kelime aklıma gelmedi. Böyle bir düzen var. Çocuk şiddet görüyor, aynısını yansıtıyor dışarıya. O zaman şunu yapabiliriz bu konuda da. Çocuğumuz var ya da yok bilmiyorum. Olur olmaz onu da bilmiyorum ama eğer olacaksa lütfen hepimiz bu, yani herkesi içine katıyorum bunun. Bir sürü kitap var. Çocuk yetiştirmeyle ilgili, hatta ruh sağlığıyla, genel olarak ruh sağlığıyla ilgili ve bizim ülkemizde bunlarla ilgili çok kıymetli insanlar var. Çok kıymetli kitaplar yazmışlar. En basit örneği Doğan Cüceloğlu mesela. Ya da Engin Geçtan'ın da çok fazla kitabı var. Bunları okumamız lazım. Çünkü bu yine benim kişisel görüşüm. Bir insanın bence hayattaki en büyük başarısı ahlaklı, erdemli bir insan yetiştirmek. Bu çocuğu olmak zorunda değil. Öğretmenleri de o yüzden bunun içine koyuyorum. O yüzden kutsal görüyorum zaten o mesleği. En önemli şey bu. Çünkü hakikaten o bir insan bir insan değil. O insan yayılıyor. O insan da o emeği yansıtıyor etrafına. O da örnek oluyor diğer insanlar. Aynı biraz önceki stoacıların hedeflediği insan türü gibi. O yüzden yapabileceğimiz şeyler çok basit. Kızarak, ceza vererek, yine söylüyorum ceza vermeyeyim demiyorum. Yani en azından çok ciddi şeyler için. Kızarak, şikayet ederek, ceza vererek hiçbir şey çözemiyoruz. Çok geçici, göz boyama çözümleri bunlar. Evet gerekli ama yeterli değil. Bunu yeterli hale getirmek için bizim toplum olarak davranışlarımızı bir düzene sokmamız lazım. Ve ben bunun ilk olarak aileden başlığına inanıyorum. Yani eşinize bile siz anlayışlı davranmıyorsanız nasıl bir çocuk yetişebilir? Çocuğunuza anlayışlı davranmıyorsanız, ona sevgi göstermiyorsanız. Çünkü öyle değişik zihinler var. Ben çocuğuma sevgi gösteremem, şımarır diyor örneğin. Ya da sevgi göstereceğim diyor ama yanlışına da yanlış diyemeden aşırı derecede şımartıyor. Bunların çözümü eğitim. Başka bir şey değil. Biz önce kendimizi eğiteceğiz. Biz dolacağız ki bilgiyle etrafımıza da o bilgiyi yansıtabilelim, onu verebilelim. Şey gibi düşünün bunu. Yani karanlık bir ortamda bizim bilgimiz, bizim eğitimimiz bir el feneri. Biz o el fenerini tutacağız etrafa. Tutabildiğimiz kadar. Belki birinin daha parlak olacak, birinin daha alçak olacak. Alçak derken. Daha güçsüz bir ışık olacak ama sonuçta bir aydınlık olacak. Bir yol göstermek önemli olan. Ondan sonra çünkü bu işleri bilen, bunların uzmanları, işte profesörleri bunlar var. Bundan sonra buna yönlenecek insan. Ve yine dediğim gibi biraz kişisel burada şey yapıyorum. Hani kişisel özelliklerimi çok katmak zorunda kalıyorum ama Sokrates'i de çok sevdiğim için etik ve ahlak insan hayatındaki belki de en önemli şey. Çünkü bu olmadan sonra toplumsal mutluluk yok. Toplumsal mutluluk olmayınca da bireysel mutluluk yok. Bunlar beraber gidiyor. Yani siz kendinizi toplumdan ayırarak ben mutlu mutlu yaşayacağım, onlar ne yaparsa yapsın diyemiyorsunuz. Böyle yürümüyor, böyle işlemiyor bu iş. O yüzden elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.